Ayrım 5.
Buna Nisa denilecek çünkü o insandan alındı. Tevrat, Tekvin 2,21-23. O zamanlar zeki insansı yaratıkların genetik kodun yapay bir mutasyonu ile programlanmış olabilecekleri takılmıştı aklıma. Ve yine kendi kendime sevgili Havva anamızın çiftleşme olmaksızın erkeğin sperm hücresinden meydana getirilip getirilmediğini sormuştum. Akla uygundur. Sümer çivi yazısında kaburga kemiği için kullanılan karakter T'dir ve hayat gücü anlamına gelmektedir. Tevrat'ın modern bir çevirisi şöyle olabilir mi? Allah hayat gücünü Adem'den aldı. Ve bu hayat gücü denilen nesne de hücredir. Hücre olmaksızın hayat olmaz, hatta cennette bile. Günümüzün moleküler biyoloji ile ilgili araştırmaları tamamen bu gerçeğe dayanmaktadır. Bazı şeylerin öneminin sonradan kavranmasıyla akıllanmak kimi zaman daha kolay bir yoldur insan için. İlk sorularımla ilgili sondajlarım yeterince derine inemedi. Adem'in nasıl sahneye çıktığını sormalıydım aslında. Öncelik hangisindeydi? Yumurtada mı, tavukta mı, yoksa horozda mı? Adem bir tüp bebek olabileceği gibi hücre bölünmesi yoluyla da üretilmiş olabilir. Benim ilgilendiğim bu ilk bölünmedir ve bu konu üzerinde biraz kafa yormak istiyorum. Umarım pek fazla ileri gitmiyorumdur. Oldham'daki tüp bebek hangi ırktandır? Ebeveyni beyaz olduğuna göre tabii beyaz ırktan. Peki ya bizim atalarımız? Onlara Adem ve Havva diyelim. Onlar hangi ırka aittirler? Beyaz, siyah yoksa sarı mıydılar? Ya da tenleri bugün bulunmayan bir başka renk mi arz ediyordu? Evolüsyoncular insanın maymundan türediğini söylerler. Şimdiye kadar beyaz bir maymun görününüz var mı? Ya da siyasi ırkı andıran kıvırcık saçlı ve de koyu renkli bir maymun. Fizik yapı olarak maymunla belirli bir benzerlik içinde bulunduğumuzu hiç kimse reddedemez. Araç kullanmaya yatkın el yapısı ve öne çıkık, uzamsal gözler de işin çabasıdır. Bunların hepsi kabul, fakat arada bir ilave faktör söz konusu olmalıdır. Bana göre bu ilave faktör uzaysaldır. Dünya gezegeni ile kozmosun bir kesişmesidir söz konusu olan. Çünkü ayan beyan ortadadır ki bugünkü haliyle zeki insan maymun ve maymun öncesi bir kökenden çıkmış olamaz. Yalnızca ırk belirlemeleri bile bunun kanıtıdır. İnsanoğlu öncelikle hangi ırktan meydana gelmiştir? Çeşitli ırklara neden gerek duyulmuştur? Etnoloji, biyolojik antropolojinin bir dalı ve insan ırklarının tarihçesidir. Irk derken aynı türün bir alt grubundan, farklı dış özellikleriyle ayrılan bir başka alt grubu kastediyoruz. Bu özellikler, orantılar, yüzün biçimi, derinin rengi, deri hücrelerinde meydana gelen bir pigmentin neticesinden başka bir şey değildir. Saç, gözlerin renk ve pozisyonu, dudaklar ve kan grubu gibi ortak noktalardır. UNESCO'nun 1951 tarihli tanımına göre 3 ana ırk mevcuttur. Kafkasyen, Mongoloid ve Negroid temel ırklar birbirlerinden temel özelliklerle ayrılmakta ve kalıtım yoluyla devam etmektedirler. İnsanoğlunun ırk grupları dünya üzerine yaygın bulunan tek temel biyolojik türün 3 değişik örneğinin alt gruplarını oluşturmaktadır. Türlerin bireyleri birbirleriyle çiftleşebilmektedir. Bu çiftleşmeyi engelleyebilecek fizyolojik ve morfolojik etkenler söz konusu değildir. Bu gerçek dünyanın dört bir yanında hemen her gün yeni baştan kanıtlanmaktadır. Ne var ki bu açıklama da değişik ırkların kökenlerine ışık tutmaktan uzaktır. Konuya yaklaşan kuramlardan çok şey yoktur, fakat ciddi ve herkesçe kabul edilebilir olanına rastlanmamıştır. Bilinen odur ki bizce malum olan tarih ırkların oluşmasına etkide bulunmamıştır. Bu oluşma süreci çok daha önceleri gerçekleşmiştir. Sümer, Babil ve Mısır gibi ilk uygarlıklar ırk sorununu sanki daima mevcut imişçesine karşılamışlardır. Herodot, Hipokrat ve Aristo değişik ırklardan dünyanın en doğal bir şey olarak söz etmektedirler. Irk polemikleri, ırk savaşları, korkunç kıyımlar, kan rengi izlerini yazılı ve yazılı olmayan tarihe adeta kazımıştır. Bir dönem belirli bir ırk kendini diğerlerinden üstün görmüş, bir zaman sonra ise yerini bir başkası almıştır. Kimi zaman da bir ırkın mensupları diğer bir ırkın insanlarının sırf değişik oldukları için tehdidi altında hissetmişlerdir kendilerini. Yüzyılımızda da bir türün temsilcileri Hitler'in ırk cinnetine kaptırmışlardır kendilerini. Ve geriye kalan yalnızca kan ve cinayetlerle dolu cehennem prototipi olmaktadır insanlık tarihi için. Gelecek nesiller için duvarlardan hiç silinmeyecek acı bir yazıdır bu. Ülkeler, halklar, ırklar ve kabileler arası azami derecede gelişen günümüz iletişim araçları artık hepimizin de tek bir türün parçaları olduğumuzun gerçeğini aşılamaktadır. En azından ben böyle olduğunu umuyorum. Bu konuyu böylece berraklaştırdıktan sonra şu soruyu yöneltebiliriz. Öyleyse insanlar arasındaki farklılıkların nedenini nasıl açıklayabiliriz? Irk araştırmalarının modernize okulu olan genetik ilmi, genetik karakteristikleri elde etmemizi sağlayacak objektif sınıflandırmalar yapmaktadır. Çeşitli ırk bölümlerine ait kan grupları, serum proteinleri ve resus faktörleri ayırıcı özelliklerin bulunabilmesi için ilmin ışığı altında incelenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Bu sayededir ki Hintlilerin %89.3'lük bir yüzdesinin sıfır kan grubundan olduğu, B grubunun ise yalnızca 0.8'lik bir oranda kaldığı ortaya çıkarılmıştır. Mongoloidlerde ise alınan sonuç farklıdır. Bu gruptaki insanların %18.3'ü B, %55.7'si ise 0 grubundandır. Bu tür kan grubu karşılaştırmaları hiç şüphesiz insan genetiği açısından oldukça ilginçtir. Fakat kesin çözümlere ulaştırılabileceği yönünden oldukça kuşkuluyum. Çünkü bu tür sınıflandırmalar yalnızca bugün için geçerlidir. Zamanın akışı içerisinde ne gibi değişikliklere uğradığını göstermediği gibi ilerisi için de fikir vermekten uzaktır. Ayrıca bana kalırsa bu tür yaklaşımlar ırk ayırımı için yeni yeni motifler de sağlamaktadır. Bir zamanlar Yankilerin ağzından şu türlü bir yaklaşım gelmesine alışılmıştı. Ne de olsa zencidir, ne de olsa kızılderilidir. Geleceğin insanları ise şöyle tersleneceklerdir birbirlerine. Ne de olsa ARH pozitif grubundan. Hele hele bir kan grubunun diğerine üstünlüğü diye bir şey ortaya çıkarsa, siz seyreleyin bilimsel ırk polemiklerini. Fakat ister dış özellikleri ister genetik karakteristikleri kullansınlar, ırk karşılaştırmaları benim sorularımı cevaplandırmaktan uzak kalıyor. İlk insan hangi ırktandı ve üç temel ırkın nitelikleri neden böylesine birbirinden farklıdır? Negroidlerin özellikle Jamaika yerlileri arasında çok tipiktir, derileri koyu renktir, çıkık dudakları, dominant özellik olarak, kıvırcık saçları ve de enli burunları vardır. Kafkasyalılarla belirli bir takım özellikleri ortaktır. Ana negroid ırk, içerisinde farklı karakteristikler içeren 18 alt grup yer alır. Bunun nedeni de açık ve basittir. Evrim tarihinin akışı içerisinde ana motifler, mutasyonlar yoluyla ana ırkın kalıtımsal özelliklerini farklılaştırmıştır. Ayrıca benim için önemli olan da ana ırk içindeki karşılaştırmalar değil, ilk ana ırkın kökenine iniş sorununun çözülebilmesidir. Konuya yaklaşabilmek için ilk yola çıkış noktası bütün ırkların aynı anatomik fizik yapıya sahip olmaları ve yine bütün ırkların çiftleşebilmeleridir. Bütün ırkların bütün bireylerinin hücrelerinde aynı protein yapısı mevcuttur. Bu noktada maymuna benzer atalarımızla malum ilgi bağlantılarından biri çıkıyor karşımıza. Şempanzelerin de protein yapısı bizlerle aynıdır. Bu nasıl olabilir? Charles Darwin'den 1809-1892 bu yana türlerin doğanın seleksiyonu tarafından farklı olarak geliştirildiği, doğanın kökendeki ortak ürünü olan maymun ve insanın belirli bir X zamanında bu nedenle birbirlerinden ayrıldıkları kabul edilmektedir. Ve bu evrim süreci milyonlarca yıl sürmüştür. Böyle olabilir de, diğer bir deyişle milyonlarca yıl içerisinde, milyonlarca mutasyon sonunda yaratılışın tacını başımıza yerleştirmiştir. Doğrusu hiç de fena gelmiyor kulağa. Ne var ki bir noktaya dikkat etmeden geçemeyeceğiz. Bu hiç durmadan devam eden ve yüzlerce farklılıktan meydana getiren evrim süreci ne hikmetse şempanze ile insanların protein yapısına dokunmadan geçmiştir. Hemoglobinin, al yuvarların rengini veren cevher, proteinde yer alan 146 makromolekülden tutun da, tekli yapı taşı olan amino aside varana kadar şempanze ile insan birçok ortak özellikler arz etmektedir. Bu denli benzerlikten söz edip dururken, doğrusu şempanzelerden Homotrogolotius, mağara adamları diye örnek getiren İsveçli botanikçi Carl von Linney'i de 1707-1778 mazur görmekten kendimizi alamıyoruz. Bu ortak protein yapısı insanın doğal mutasyon ve evrim sürecinden tek başına geçmediğini kanıtlamaktadır. Neden olmasın? İki kurbağanın protein yapılarını karşılaştıracak olsak, şempanze ile insanınkine kıyasla 50 misli büyük varyasyonlara rastlarız. Halbuki bu kurbağalardan biri bir çiğ damlası kadar yek diğerinin aynısıdır. Sonuç, kurbağalar insan ve şempanzeye kıyasla birbirlerine çok daha yakın olduklarına göre protein yapıları da kayıtsız şartsız aynı olmalıydı. Buna karşılık, insan ve şempanzenin protein çatılarının ise birbirleriyle ilgisi bile bulunmamalıydı. Oysa kanıtlanan bunun tam tersi olmuştur. Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Alan C. Wilson ve meslektaşı Mary Claire King, proteinle ilgili bu şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşınca o güne kadar henüz keşfedilmemiş fakat çok daha etkin bir itici evrim gücünün 23 mevcut bulunması gerektiği konusunda karar kılmışlardır. Bu güç ne olabilir? Pensilvanya Üniversitesi'nden Profesör Lauren Ashley adlı antropoloğun gayet açık ve kesin iddiasına göre insan gruplarının oluşması sırasında mental yetenekler meydana getiren bir faktör bütün evrim teorisyenlerince gözden kaçırılmıştır. Ben de bu görüşe katılıyorum. Peki ama insanla şempanzenin protein yapıları tamamen farklı olan iki patlak gözlü kurbağaya kıyasla birbirleri ile daha yakın olmaları ya da öyle iddia ediliyor, olgusuna ne diyelim? Üstelik Darwin ve izleyicilerine kalırsa dünya tarihine kısacık bir sıçrama yapan kurbağaya kıyasla şempanzeden insana kadar uzanan evrim süreci milyonlarca yıldan fazla sürmüş ve birbiri peşi sıra milyonlarca mutasyon yaşanmıştır. İşte benim cevabım. Maymundan insana geçişte suni bir mutasyon söz konusudur. İddia edildiği gibi maymunlardan öylesine milyonlarca yıl ayrı değiliz. Aile içindeki bu bölünme yalnızca on binler şeklinde ifade edebileceğimiz bir dönem önce cereyan etmiştir. Maymunla insanın protein yapılarının aynı oluşunun esprisi de bu noktaya dayanmaktadır. İlk ilkel hominid ile Homo sapien arasında gerçekten de öne sürüldüğü gibi milyonlarca mutasyon bulunsa idi, her genetik uzmanının kabul edebileceği gibi bu iki canlının protein yapıları son derece farklı bir görünüm alırdı. Demek ki durum böyle değildir ve atalarımız olan Homo sapienler maymun sürülerinden yalnızca on binlerce yıllık belirli bir süre önce ayrılmışlardır. İnsan maymunla çiftleşemez çünkü zeki insanoğlu maymunun her çeşidinden tamamen farklı bir tür meydana getirmiştir. Evren tarihi için ancak dakikalarla ifade edilebilecek böylesine kısa bir zamanda insan türü nasıl olabilmiş de bu kadar pozitif aşamalar kaydetmiştir. Maymun ya da insan nasıl olmuş da böyle birdenbire kürkünü yitirivermiştir? Nasıl olmuş da böyle aniden kendi kendine uygarlaştırmayı ve kültürler oluşturmayı akıl edebilmiştir? Eski yoldaşları olan hayvanları avlama fikrini ona kim vermiştir? Yemeğini pişirebilmek için ateş yakmak düşüncesini nereden almıştır? Evet ve de ilk erkek eğer bir maymun sürüsünden mutasyona uğratıldı ise kimle çiftleşmiştir? Kendine uygun bir eşi yoksa kromozom sayısı olarak uygun düşmediği için maymun ataları ile çiftleşemez. Gülünç bir saçmalıktır ama antropologların bu işler öyle aniden olup bitmedi, dereceli evrimin gerçekleşmesi milyonlarca yıl sürdü dediklerini duyar gibi oluyorum. Homo sapien'in zeki bir varlığa dönüşmesinin ani olması benim savımdır ve kanıtlayacak herhangi bir veriye sahip değilim. Ne var ki insanla maymunun aynı karmaşık protein yapılarına sahip oldukları gerçeğine paralel olarak bu savda geçerlidir. Şimdilere değin keşfedilememiş evrimin itici gücünü nerede aramalıyız? Wilson, evrim kuramcılarında eksik olan ve de insan gruplarına mental yetenekleri kazandıran faktör nedir? Isley, düşünülemeyeni düşünme cesaretini ne kadar kısa zamanda gösterirsek, bütün bu soruların cevap bulması da o denli çabuklaşacaktır. Dünya dışı varlıklar Homo sapiens'i maymun sürüsünden ayırmışlar ve suni bir mutasyon yolu ile ona zeka kazandırmışlardır. Kendi biçimlerine göre yapmışlardır bunu. Evrimin itici motoru işte bu tartışmalı yönlendirmede aranmalıdır. Ve bu yönlendirme hepimizin görmekte olduğu gibi mükemmel sonuç vermiştir. Bundan sonraki spekülatif görüşleri onların bu başarılı aracılıkları üzerine inşa ediyorum. İlk insanlar hangi ırka mensuptular? Şüphesiz ki insan bedeninin yapısı bir tür maymundan geliyordu. Demek ki ilk insanlar da maymun akrabaları gibi siyah, negroid ırktan olabilirlerdi. Eğer öyle idiyse dünyanın bu ilk sakinleri neden bütün gezegene yayılmadılar? Mongoloidler ve Kafkasyenler, sarılar ve de beyazlar nereden çıktılar? Başlangıçta dünya dışı varlıklar değişik ırklar arasında tercih yapma durumunda mıydılar? Değişik insan gruplarına, değişik yetenekleri, farklı iklim ve coğrafi şartlara intibaklarını kolaylaştırmak için mi ihsan ettiler? Koyu renk tenlerin pigmentasyonu, ırkın sıcak iklim kuşaklarında yaşayabilmesi için mi programlanmıştı? Ve de bunun tersi, beyaz ırkın beyaz teninin ne gibi avantajları vardı? Daha ılımlı iklimler için mi öngörülmüşlerdi? Bugün ilkel insanın derisinin koyu renk olduğu kabul edilmektedir. Daha sonraları insanların ten rengi dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamalarına ve buna bağlı olarak ultraviyole ışınlarını sindirmelerine bağlı olarak giderek değişmiştir. Çoğu kimse ultraviyole ışınlarında bulunan D vitaminini sorumlu gösterme eğilimindeyse de fakir bir güneş altında yaşayan koyu tenli Eskimoları düşündükçe bana hiç de mantıklı gelmiyor bu yaklaşım. Sakın hiç kimse derilerinin balık yağıyla karardığını söylemeye falan da kalkışmasın. Ve de Mongoloidler neden sarıdır? Zencilerin de güneşsiz bölgelerde yaşamalarını sağlayacak renkler içeren deriler edinmeleri gerekmez miydi? İleri ve üstün zekalı dünya dışı varlıkların mavi gezegenimizle ilgili ön araştırmalarında değişik çevresel ortamları belirleyerek yaratıklarını bu temele göre ana ırk gruplarına bölmüş olmaları mümkündür. Hominidleri kendi görüntülerine göre mutasyona uğratır ve zeka kazandırırken gelecek nesiller için ilk varlık şekilleriyle ilgili olarak izler bırakmışlardır. Diğer yandan genetik yoldan farklı deri renkleriyle diğer karakteristiklerin oluşması, güçlü bir eğitim etkinliği amaçlaması bakımından yüksek bir zekanın, yüksek bir ahlak anlayışının işareti olsa gerektir. Şöyle bir çevrenize göz gezdirin. Deriniz hangi renkten olursa olsun, hepiniz aynı türe mensupsunuz. Birbirinizle barış içerisinde yaşayın. Tarih öncesi çağların ilk uzay gemisinin mürettebatı da dünya dışı varlıklardan mı meydana gelmiştir? İnsanlık tarihinin büyük efsanelerince bizlere naklolunduğu üzere, dünya kızları ile yatarak çocuklar mı üretmişlerdir? Dünya dışı varlıkların modeline, genetik örneklerine uygun farklı ırkların ortaya çıkışı, tanrıların emirlerine ters düşen bu cinsel trafiğe mi dayanmaktadır? Ya da birbirlerinden tamamen habersiz, başka başka uzay gemileri değişik mekanları ziyaret mi ettiler diye kendi kendime sorarım. Yoksa belirli bir grup Homo sapiens'i maymunlar sürüsünden ayırarak geride bir de siyah ırk mı bıraktılar? Veya binlerce yıl sonra bu kez de beyaz ya da sarı mürettebat taşıyan başka kozmik ziyaretçiler mi yaşandı? Siyahi ırk bir hata sonucu meydana geldi de dünya dışı varlıklar bir takım araştırmalar sonucu genetik kodu değiştirerek beyaz veya sarı ırkları mı programladılar? Irk kuramcıları benim yaklaşımlarımı bir kenara atacaklardır. Geçerlilik kazanmış ve kabul edilmiş açıklamalar onlar için yeterlidir. Fakat aslını isterseniz ne bilmektedirler ki? İlk bilgi düzeyimizin değersizliğini sergilemek için şu tek örnek yeterlidir. Zenci bir aile tropikal kuşaktaki yuvasından göçer ve daha serince bir bölgeye yerleşir. Nesiller boyunca pigmentler değişir, koyu deriler öylesine açılır ki beyazlaşır. Uzmanlara göre artık güneşe karşı korunmanın gereği kalmadığından negroid beyaz olmuştur. Tamam olmasına tamamdır da siyah adam bu yeni çevresinde kıvırcık saçlarını, kara gözlerini ve çıkık dudaklarını da kaybetmelidir ki gerçek bir beyaz adam olabilsin. İşte bu kadar basittir. Siyahi bir beyazla çiftleşecektir ve böylece sizler. Bir dakika durun bakalım. Ben tek bir ırkın var olduğu dönemlerden söz ediyorum. Başlangıçta rengini maymunlardan alan tek bir ırk. Yalnızca zenci ırk olduğu konusunda ırk kuramcılarıyla tamamen aynı fikirdeyim. Ne var ki siyahtan beyaza geçiş bir tek mutasyon ile gerçekleşmiş olamaz. Bunun için sonu gelmez bir mutasyonlar zincirlemesine gerek vardır. Ortada yalnızca bir tek cins varken diğer türler nasıl ortaya çıkabilir? Su katılmamış bir zenci, iki ırk arasında bir çiftleşme olmaksızın nasıl beyazlaşabilir? Günümüzün ara ırkları olan Araplar, Eskimolar ve Güney Denizi adalarının ara çiftleşmeler sonucu ortaya çıktıklarını kabul ediyorum, söz gelimi. Fakat bu imkan başlangıç için söz konusu olamaz. Bilim başlangıçta yalnızca tek ırkın var olduğunu ve zamanın akışı içerisinde kendi içinde değişime uğradığını öne sürmektedir. Ya ikinci bir ırka ya da başka ırklara değişmedir öne sürülen. Yalnızca şu noktada uyuşuyoruz ki başlangıçta yalnızca bir tek ırk, siyah ırkın var olduğunu söyleyen bilimin ta kendisidir. Ara çiftleşmeler için ortada ne bir beyaz vardır ne de melez. Sıfıra sıfır, yalnızca siyahlar. Bu kadarını kafama yerleştirmiş bulunuyorum. Ve şu karara varıyorum ki beyaz ırk ortada olmadığına, siyahlar da kendi aralarında çiftleşmeler yoluyla beyaz üretemeyeceklerine göre bu iş kendi kendine gerçekleşmiş olamaz. Kuramın kabul edilebilmesi için siyahların bilmem kaç bin yıl boyunca beyazlarla hiç durmadan çiftleşmiş olmaları gerekir. Diyelim ki mümkündür, fakat beyazları kim kaybetmiş de biz bulacağız. Araplar kendi ırk kökenleriyle ilgili olarak şöyle bir hikaye anlatırlar. Günün birinde Yüce Tanrı bir topak balçık alır ve ondan insanı yaratır. Meydana gelen eserini sağlamlaştırmak için toprak fırınına yerleştirir. Yağmur düşer ve fırının ateşini söndürür. Ve Yüce Tanrı fırının kapağını açtığında görür ki yaratığı beyazdır ve hiç de hoş değildir.